Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhaç ettik. Biz yoktuk var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ السماوات أسلم ولا تكونن من المشركين قل من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, Yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiret gününün azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir. Her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana, hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Şüphesiz azim olan Allah doğru söyledi.
Dedi ki, dünyaya isyan etmeyen ruh, Allah'a teslim olmamıştır. Dünyanın bir imtihan alanı olduğunun bir delili de alçak, aşağı ve kötü görülmesidir. Burası eksiklik, düşüklük ve mahrumiyetler yurdudur. Burasının bu özelliklerini görüp de ona isyan etmeyen bir kimsenin Allah'a teslimiyet konusunda eksiği var demektir. Çünkü bu iki konunun misali aydınlıkla karanlığın birbirinin alternatifi oluşu gibidir. İhtiyacımız o kimseye ki ihtiyacı yoktur kimseye. Kimseye ihtiyacı olmamak bir kalbi haldir ki insanın Allah'tan başkasına muhtaç olmamasını ifade eder. Allah dışındaki herkesin yine Allah'a muhtaç olduğunu bilen bir kimse, ihtiyacını gideren yegane merci olarak Allah'ı görür. Ve bu minvalde bir hayat sürerse, zamanla insanların kendisine başvurduğu ve örnek olarak aldığı bir konuma yükselir. Böylesi insanlara cemiyet bugün her zamankinden daha muhtaçtır. Kendi muktediri olamayana ne dünya ne de başkaları takdir olunur. İrade gücü insanın şahsiyet ve karakterinin en ayırt edici vasfıdır. Davranışlarını kontrol edemeyen, öfkesini, sevincini ve diğer hallerini ayarlayamayan birisinin başkalarına söz geçirmek ya da idareci olmak gibi yerlere gelmesi mümkün olmaz. Çünkü kendisini yönetemeyene kimseyi yönettirmezler. Huşu gönlün sükunetidir. Siretle suret birbirinin tamamlayıcısıdır. İç dışın vitrini, dış da için aynasıdır. Huşu denilen saygıyla karışık korku halinin bütün azalardaki görünümü aslında gönüldeki temkin halinin bir yansımasıdır. Gönül ne kadar sakin ve selamette olursa, bunun yansıması olarak huşu da o kadar belirgin ve tesirli olur. Dedi ki, hayat derin tecelliler ve sığ tesellilerden müteşekkildir. Hayat, insan için bir teselli silsilesidir. Her olanda bir teselli arayıp bulmak konusunda mahir insanoğlunun, her olanda bir tecelli olduğunu fark etmesi ve her ikisi arasında bir irtibat kurması saadetine giden yolu açacaktır. Her iş ve oluş, her seferinde yeni bir tecelli ile ibrettir. Bundan gerekli teselliyi çıkarabilmekse kalbin sanatıdır. Kendisini değerlendirmeyeni kimse değerlendirmez. İnsan, kendi kıymetini anlayıp bilebildiği ölçüde yerini tayin eder ve bunun mücadelesini verir. Kendi kıymetini sahyu gayretiyle artırmayı istemedikten sonra, kimse onun namı hesabına bunu yapmaz. Kendi değerini bilen ve değerini artıran hem değerlenir hem de değerlendirilir. Başarılı olmak için refik, çok başarılı olmak için rakip lazımdır. Dost, hayatta başarı ve saadetin başlıca amillerinden bir tanesidir. İyi dostları olanlar iyi bir muhite sahiptirler. İyi muhitse başarı getirir. Ancak çok daha başarılı olmanın yolu, insandaki uyum kabiliyetinden daha ziyade rekabet hissiyle alakalıdır. Rekabeti körükleyense rakibin varlığıdır. Bir rakibi olanlar rekabet hissiyle daha çok çalışma ve dolayısıyla daha başarılı olma imkanına sahip olurlar. Takdirden razı ol ama takdirinden razı olma. Allah'ın hakkımızdaki takdirinden razı olmak büyük bir saadet vesilesidir. Onun hükmü başımızın gözümüzün üstündedir. Ancak kendi verdiğimiz hükme razı olmak, çalışmanın, gayretin ve daha iyiyi aramanın önünü kapatabilir. İnsan nefsinden ve onun takdirinden razı olmamalıdır. Sürekli daha iyiye doğru gayretini eksiltmemelidir. Dedi ki, ne dünyayı başkasına ne de kendini dünyaya bırak. İnanan insanlar dünyanın gidişatından sorumludurlar. Allah yeryüzüne salihlerin varis olacağını bildirmiştir ki, bu aynı zamanda salihler üzerine bir mükellefiyettir. Salihler kendilerini dünyaya bırakmayacak kadar öte dünyayı öncelemiş insanlardır. Salihler, bu tavrın yanı sıra dünyayı da başkalarına bırakmamalı, yeryüzüne iyinin hakim olması için çabalarını eksiltmemelidirler. Öyle ümit var ol ki, günaha cesaretin olmasın ve öyle kork ki, rahmetten ümidin kesilmesin. Müminin hayatında havf ve reca dengesinin önemli bir yeri vardır. Havf, Allah'ın azabından korkmak, reca ise rahmetini ümit etmektir. Bu ikisi arasındaki denge öyle olmalıdır ki, ne ümit günaha cesaret vermeli, ne de korku rahmetten ümidin kesilmesine yol açmalıdır. Adalet, tevhidin sosyal tatbikatıdır. Adalet mülkün temelidir. Hayatının istikrarı adalete bağlıdır. Tevhid ilkesi, kainatın istikrarını elinde tutan Allah'ın tek hüküm koyucu olduğunu ifade eder. Adalet, tevhidin toplum nezdindeki yansımasıdır. Toplumda hüküm birliği olmaz, zalim kayırılır, mazluma zulmedilirse tevhid ilkesi ihlal edilmiş olur ki, bu da mülkün keşmekeş ve karmaşaya düşmesine sebep olur. Fazla fedakarlık, acı vefasızlık getirir. Hamiyet, yeri geldiğinde fedakarlık yapmak ve hakkı sahibine teslim etmektir. Her şeyde olduğu gibi, bunda da ölçüyü kaçırmamak gerekir. Fedakarlığı abartarak, karşılıklı hak ve sorumlulukları yok saymak, insana ummadığı bedeller ödetebilir ki, bunların en başında kendisi için fedakarlık yapılan kimseden görülen acı vefasızlık gelir.
Efendim Erkam'da Sahur Bereket devam ediyor. Bugün misafirimiz Alican Tatlı ağabeyimiz. Kendisini uzun yıllardır zaten hem radyomuzdan hem Hidayet Vakfımızdaki yurt dışı hizmetlerden tanıyoruz. Alican abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
Safa verdiniz.
Allah razı olsun.
Sahur bereketine bizim güzellik kattınız Alican abi.
Çok teşekkür ediyorum. Bu güzellikler inşallah bizler istifade etmiş oluruz.
Allah razı olsun. Alican abi biz bu sahur bereketinde biraz daha böyle hani sizin ilmi müktesebatınız, özellikle işte hadise olan vukufiyetinizi yine konuşmakla beraber bunların biraz nasıl oluştuğunu, hani böyle çocukluktan, gençlikten hadise olan ilginin Ve daha sonra şimdi Allah razı olsun çok büyük bir coğrafyada çok farklı hizmetlerin de aslında böyle bir hizmetindesiniz, öyle söyleyeyim ben. Size tevazunuza daha yakışır bir ifade olduğu için.
Estağfurullah.
Dolayısıyla bunları birazcık konuşalım istiyoruz. Yani sahur bereketinde yine tabii sizin mesajlarınız olur, Allah razı olsun. Memleket neresi Ali Can abi, oradan başlasak?
Peki efendim. Memleket Giros'un Bulancak ilçesi Hacet köyünde dünyaya geldim. Giros'un evet. Dolayısıyla.
Çocukluk nasıl geçti abi? Özellikle sahur ve Ramazan, buraları nasıl hatırlıyorsunuz?
Ramazan'la ilgili oradan girelim o zaman. Lütfü Bey kardeşim, biz tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Bu af ve mağfiret ayında, bağışlanma ayında Cenab-ı Hak inşallah hepimizi affedilenlerden, bağışlananlardan eylesin. Böyle bir duayla girmek istiyorum. Hakikaten bu ay büyük bir bereket ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle "Ragame en fümriin edreke Ramazan ve lem yufer lehu" buyuruyor. Yani Ramazan-ı Şerif'i sağ salim idrak edip de Ramazan'da bağışlanmayı hak edemeyen, mağfireti hak edemeyenlerin yüzüstü yere sürünsün, burnu yere sürünsün şeklinde bir hadis-i şerifi var. Büyük de bir tehdit aslında bir evet. Yönden bakınca. Ama bir diğer taraftan bakınca da bunu bu bereketli mevsimi, mağfiret mevsimini iyi değerlendirenlerin, güzel bundan istifade edenlerin çok büyük ecirlere de nail olacağını gösteriyor. Böyle bir iklimdeyiz elhamdülillah. Sağanak sağanak yağıyor bereket. Yani tabii birçok yönüyle yağıyor. Elbette bir kul için Allah'ın bağışlanmasını, mağfiretini elde edebilecek çok fırsatlar var. Gündelik hayatta, normal diğer zamanlarda da var. Ama Ramazan-ı Şerif çok farklı. Yani ben öyle diyorum, Ramazan'da o kadar çok ritüeller var ki, o kadar semboller var ki, bunların her birinin içerisine birazcık içine girdiğiniz zaman, biraz doldurmaya çalıştığınız zaman, bedeni olarak doldurmaya çalıştığınız zaman, hele biraz ruhuna girmeye yavaş yavaş girmeye imkan olursa, hani o niyetlerle, ihlaslarla, tevazu, yani kalbi iklimini de içine dahil ettiğiniz zaman bambaşka bir iklimin olduğunu görüyoruz. Belki biraz onlara da temas ederiz inşallah. Ama sorduğunuz soruya hemen dönerek orayı es geçmemiş olalım. Tabii böyle bir mevsim. Çocukluk yıllarında tabii ailemiz elhamdülillah dindar bir aile olduğu için, bulunduğumuz muhit dindar bir muhit olduğu için çok şükür bizler Ramazan'ın o neşvesini daha küçük yaşlarda tatmaya başladık. Ben 8 yaşımda oruç tuttuğumu hatırlıyorum elhamdülillah.
Hatta böyle uzun yazlara mı gelmişti?
Tam öyle, tam öyle Lütfü abi. Böyle Ağustos aylarına gelmişti. Karadeniz'de de Ağustos ayı en sıcak aylardandır. O dönemde hatta fındık mevsimine denk gelirdi. Dolayısıyla bizim mesela bir saatlik yürüme bir bahçemiz vardı uzakta. Yani köyde evimizin etrafında bahçemiz vardı ama bir de uzakta bir bahçemiz vardı. Karadeniz biliyorsun biraz böyle dağınıktır.
Evet.
Uzakta da bir bahçemiz vardı. Biz mesela oraya oruçlu olarak gider ve fındık toplardık. Sadece toplamak değil, mesela büyüklerimiz, ki daha sonra biz gençlik yıllarında biraz hani daha olgunlaşıp vücut olarak da daha mukavemet kazandığımızda o fındık çuvallarını o yamaç olan dağ olan fındık bahçelerinde ta derenin dibinden yukarıya doğru taşırdık.
Allah Allah.
Ve bunu Ramazan-ı Şerif'te yapardık. Hiç dokunmazdı Lütfü abi. Yani demek ki hani imanen vahtisaben var ya,
evet.
Men same Ramazane imanen vahtisaben.
Yani hani sevabını umarak değil mi?
O çok önemli. Yani evet. O umut var ya, o beklenti, evet, o mükafatı evet. Bekleme evet. Şeyi, duygusu, hissiyatı bambaşka bir şey. Dolayısıyla bir sevinçle giderdik, sevinçle dönerdik. Böyle etkilemezdi. Tabii küçük yaşlarda bazen belki tamamını tutmadığımız, tek tek tuttuğumuz olurdu. Daha sonraki dönemlerde yaş belli bir tekamüle ulaştığında, buluğa erdikten sonra, öncesinde hatta biz elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'imizi hep böyle idrak eder tutardık. Hatırlıyorum anneciğim, tabii özel Ramazan'la ilgili hazırlıkları olurdu. Mesela Karadeniz'de çok yaygındır. Yufkalar açılır böyle bir şey gibi.
Üst üste böyle.
Üst üste böyle dizilir. Bunlar özellikle sahurda daha çok ikram edilir.
Sonra ıslatılır değil mi?
Tabii ıslatılır. Sen de Karadeniz'de olduğun için Lütfü abi bilirsin. Evet. Benzer aynı kültür var. Dolayısıyla özel bir ihtimam vardı. Ama tabii benim en çok tabii etkilendiğim bir taraf da Karadeniz insanı çalışkandır genelde. Özellikle hanımları daha çok çalışkandır. Anneciğime bakardım mesela. Bir yandan affedersiniz ahırda sağılan ineklerimiz olurdu. Onların bütün yemini şeyini sabah erkenden şeyden sonra hazırlarlardı. Ondan sonra bizimle bahçeye gider işte fındık toplamayı aynı şekilde yaparlardı. Bir yandan yemeklerimizi yaparlardı. Bulaşıklarımızı yıkarlardı. Bütün bunların içerisinde de hem oruçlar, muhteşem yani, bir fedakarlık. Yani. Mesela benim böyle bir anne tasavvuru.
Bunu görmek de önemli.
Yani görüp hissetmek önemli. Ben bunu hep hissettim. Yani o ağır şartlarda onların o sıcakta ayrıca oruç tutmaları bize göre düşündüğümüzde kat be kat ecirli olmuş oluyor. Tabii gençlik yıllarında biraz işte çocukluk yıllarında böyle başladı ama sonra şehir hayatımız bizim oluştu. Giresun'da kaldım. Orada biraz daha farklıydı.
İmam Hatip mi okudunuz?
Evet, Giresun İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Oradaki bulunduğumuz muhit biraz daha sosyetik bir muhitti Lütfü abi. Arkadaşlarım vardı liseden. Birkaç değişik lise vardı orada, ticaret lisesi ve normal Giresun lisesi filan. Oradan arkadaşlarımız vardı. Onlar biraz daha farklı muhitin çocuklarıydı diyebiliriz. Ama bizim onlarla özellikle bir gençlikte tabi biliyorsunuz spor bir genç için önemli bir
ben
şey.
Ben sizi nasıl güzel futbol oynadığınızı bilirim Ali Can abi.
Estağfurullah.
Hakikaten yani şöyle bir şey, şimdi biz de az çok top oynadık biliyoruz. Herhangi bir böyle hani teklif falan gelmedi mi bu dönemde size?
Geldi. yani geldi Lütfü abi. Sanki. Orada tevazu yapmayacağım. Evet, yani evet. Giresun Spor'a o zaman bize çağırmışlardı. Altyapımız gençken iyiydi. Benim basketbolum da iyidir Lütfü abi.
Öyle mi? Tevazu pivot yapmayayım. Mu abi? Kurucu, oyun kurucu.
Evet, oyun kurucu. Ben hatta o zaman Gençler Birliği de bizim mahallemizin takımıydı. İşte bu arkadaşlarla birlikte o takımdaydık.
Evet, evet.
Ve sayı kralımız 2.02 idi boyu.
Oy maşallah.
Haydar abi diye. Ben ikinci olmuştum sayı krallığında o zaman. Ama tabii üç sayılar falan, uzaktan atışlar, pas break'ler, hız iyiydi yani.
Tamam, güzel maç.
Gençlikte öyleydi.
Şöyle bir şey yani çok böyle konuyla belki irtibatı
konuyu
yok ama.
Konuyu orada bir dağıtmadan bir şey söyleyeceğim. Bu gençlerle özellikle Ramazan-ı Şerif'te biz İmam Hatip'li olduğumuz için bize çok soru sorarlardı. Biz de gücümüzü
ben de tavuru soracağım Ali Can abiciğim.
Verirdik.
Bu tiplerle, farklı tiplerle buluşmanın spor bir imkanı aslında değil mi?
Evet, ben tam oraya geleceğim Lütfü abi. Spor bir araç, onu meşru zeminde kullanırsak buradan çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Hani kendimize bir pay çıkarmak için söylemiyorum ama bu arkadaşlarımız en az bir 15 tane benim öyle arkadaşım vardı, daha fazla. Daha sonra onlardan ODTÜ'yü bitirenler, Hacettepe Tıp'ı bitirenler devam ediyoruz. Hala görüştüklerimiz var onlarla. Tabii iyi olursanız merkez oluyorsunuz,
evet.
Kabul görüyorsunuz. Ben İmam Hatip'li olduğum halde kabul görmüştüm bunu biliyorum elhamdülillah. Mesela biz teravih öncelerinde Osmaniye Camii'miz vardı. Tam bizim evin karşısındaydı. Çok da güzel bir imamımız vardı Şerif Hoca diye. Onun oğlu da İmam Hatip'ten arkadaşımdı benim. Ta ilkokuldan İmam Hatip'ten ilahiyattan arkadaşım olan Bilal Demir diye.
Maşallah.
Kendine de duyuyorsa selam ediyorum buradan.
Ne güzel, Allah razı olsun.
Orada biz mesela teravih öncesi ekiple buluşurduk. Gelebilenler gelirdi. Çekirdek şey yapardık, yerdik orada önce. Hasbihal ederdik şeye kadar.
Teravih
namazına kadar. Sonra namazlarımızı kılardık ve böyle dönerdik. Sabah namazlarına buluşmak için camilere giderdik böyle. Yapabildiğimiz kadar. Aslında spor orada bir araç olarak bir kardeşlik zemini oluşturmaya, arkadaşlık zemini oluşturmaya bir fırsat vermişti bize.
Evet, ne
bizim
güzel.
Gençlik yıllarımızdaki Ramazan biraz böyle oldu.
Öyle oldu. Peki sonra İstanbul'a geldiniz ilahiyat okumaya Ali Can abi.
Yok, öyle değil.
Nasıl
orada
oldu?
İlginç bir şey var.
Öyle mi? Nasıl?
ben aslında İlahiyat Fakültesi'nde okumayı düşünmüyordum. Planımda o yoktu. Benim idol derler ya hani şimdi.
Evet.
Rehber derler ya kendisine, bir örnek derler ya, örnek şahsiyet. Halamın oğlunu ben çok severdim. Muzaffer abimi. Kendisi hem Giresun İmam Hatip Lisesi mezunu, hem de o dönem şeylere, diyelim tıp fakültesine ya da mühendisliklere filan İmam Hatiplerin girmesi çok zor olduğu için, giremedikleri için dışarıdan liseyi bitirmişti. Çok zeki birisiydi. Sakarya Üniversitesi'nde de uzun yıllar rektörlük yaptı, belki bilirsiniz.
Ha, Muzaffer Bey.
Muzaffer Bey'i. YÖK'te de şu anda, evet, orada görevi var. Kendisine de selam ediyorum eğer dinliyorsa. Ben onu severdim, ahlakını severdim, halini severdim, başarısını severdim. Dolayısıyla ben de mühendis olma gibi bir hedef koymuştum. Yani tamam, başlangıç böyleydi. İlk yıl kazanamadım Lütfü abi. Çünkü İmam Hatip yetmedi. Matematik, fizik, kimya biraz o noktalarda takviyeye ihtiyaç vardı. Seneye dershane için hazırlık yaptım. Allah dilemedi. Çünkü yüksek yerler yazmıştık. İşte ODTÜ gibi, İstanbul Teknik gibi filan. Onlar da olmayınca babacığımın hatırı dedi ki oğlum dedi, en son tercihler vardı biliyorsunuz o zamanlar. En son tercihe de Erzurum İlahiyatı yazdım.
Allah
o da
Allah.
Eşit ağırlıklı olduğu için.
Evet, evet.
Çünkü eşit ağırlık veya işte sayısal daha çok çalışıyorduk. Kader Erzurum İlahiyat tuttu. Neyse, aslında gitmeyecektim. Fakat o ilkokuldan beri arkadaşım olan Bilal Demir orayı kazandığı için bir yıl önce, bu ilginç tamam, bir tevafuk, evet, gittim.
O da güzel oldu.
Ama yanımda hala kimya kitabı, biyoloji kitapları yanımda, gene çalışıp ben mühendis olacağım. Niyet böyleydi. Uzatmak istemiyorum.
Estağfurullah.
Bir yıl hazırlığı direkt geçtim. Arapçam biraz fena değildi. Ya da onların sorduğu soruya göre yetecek kadardı diyelim. Şeyden tam böyle barajla hazırlığı geçtim. Hazırlığı geçince birinci sınıf okudum. Bilal'le yan yana geldik.
Çok güzel olmuş.
Çok ilginç bir tevafuk.
Yani vaktini kaybettiğiniz vakti kazanmışsınız.
Aynen öyle. Bir yılda birinci sınıf okuduk. Yani birinci sınıfta da tabii İslami ilimler altyapısı dersleriyle tanışmış olduk böylece. İşte tefsirdir, hadistir, yavaş yavaş işte siyer-i nebidir filan. Bunlarla tanışınca ben hala üniversite imtihanına girme düşüncesindeyim Lütfü abi. İlginçtir. Bilal Bey kardeşimiz dedi ki Alican dedi, ben dedi dayımın evi de var İstanbul'da dedi, bomboş dedi, yatay geçişle dedi şeye gideceğim dedi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçmek istiyorum dedi. Sen de gelir misin dedi. Benim de ders ortalamam gayet iyiydi, yani gelebilecek durumdaydım. Ya işte olur mu olmaz mı filan bir istişare için Mustafa Arman hocamıza gitti.
Ha, ben onu soracaktım. Allah ona da hakikaten hayırlı uzun hizmet ömrü versin.
Amin, amin. Hocama
şöyle araya gireyim Ali Cenab. Ben o benim gıyabi hocamdır. Tabii şöyle görürüm çünkü. Bizim İmam Hatip 5. sınıftayken böyle hakikaten bir lise mezunu ama yüksek İslam'ı veya ne diyelim Erzurum İlahiyat mıydı o dönem? Erzurum İlahiyat'ı bitirmiş Mustafa Arman öğrencisi olmuş bir hocamız geldi. Bize hani şu dava dediğimiz, yani o şeyi o aşıladı ya, Allah razı olsun.
Şimdi tam oraya geleceğim ben de.
Yani şimdi Mustafa Arman hocamı ben gördüm, dedim ki hocam siz benim gıyabi hocamsınız. Aman dedim ya. Yani.
Ne kadar güzel.
Çünkü siz birine ateş vermişsiniz, o da bize ateş verdi dedim.
Çok güzel. Bunu duymak hakikaten ayrıca şimdi beni mutlu etti. Demek ki biz çok doğru bir kaynaktan beslenmişiz, evet, istifade etmişiz.
O da aslında Allah Resulü'ne olan muhabbeti, aşkı, samimiyeti değil mi?
Ya abi, şimdi oraya geleceğim.
Buyurun
abi. Biz Bilal'le karar verdik ya, gidelim istişare edelim hani. Kimle edeceğiz? İnsan en yakınına gider, en çok sevdiğine gider, kendinden bir şey ümit ettiğine gider, bir beklentisi olduğuna gider. Biz de tık tık kapıyı çaldık hocamıza direkt.
Ay maşallah.
Girdik hocamızın yanına, dedik hocam böyle böyle. Yani biz İstanbul'la gitmek istiyoruz Marmara İlahiyat'a, ne buyurursunuz? Tabii o zaman genç asistan ama derslerimize giriyordu, siyere giriyordu.
İhsan
Süreyya Sırma hocamın asistanıydı.
Evet, evet.
Hocamdan da Allah hayırlı uzun ömür versin, ondan da istifade ettik. Mustafa Bey'e biz bunu söylediğimizde şöyle baktı. Tabii onun çok bir vakur duruşu vardır. bir Osmanlı duruşu diye ben hep gözümde böyle canlandırırım. Tabii Asr-ı Saadet'in o iklimi de kendine yansıyan bir silüet, bir portre düşünün. Ben hep öyle görmüştüm onu. Dedi ki, koçum dedi, arkadaşlar dedi, gidin dedi. Gidin İstanbul'a dedi. İstanbul'un kaldırımları bile dedi insana yürümeyi öğretir dedi. Ora bir medeniyet merkezi dedi. Kültür merkezi dedi. Payitaht oldu dedi. Gidin dedi. Burada güzeldir ama dedi, madem böyle bir fırsat varsa dedi, kaçırmayın dedi. Biz de hocamın bu tavsiyesi üzerine İstanbul'a geldik. Ama madem öyle, gelmeden o hocamla ilgili ben birkaç şey söylemek isterim.
Söyleyelim abi, buyurun.
Orası önemli. Hakikaten bugün gençler için de ya da eğitimci olacak insanlar için de son derece önemli diye düşünüyorum. Kendisi hakikaten bir Resulullah aşığı, ashab-ı kiram aşığı ve bizim medeniyetimizin aslında bir şahsiyet ve karakter olarak kodlarının kendi üzerinde cem ettiği bir insan. Görebildiğimiz kadarıyla. Elbette her insanın zaafı olur, eksikliği olur ama bize yansıyan tarafıyla biz böyle hocamızı gördük. Bir şahsiyet, bir karakter tiplemesi, İslam şahsiyeti. İlim var, irfan var, hikmet var, hizmet var, fedakarlık var, adanmışlık var. Şimdi bu vasıfları yan yana getirdiğiniz zaman o bir kıymet ifade ediyor. Evet. Ona bakışınız değişiyor.
Cazibe oluyor değil mi?
Cazibe
çekiyor,
oluyor.
Kendine.
Siz ceketinizi iliklemek yanında hissediyorsunuz. Ya. Bu çok önemli. Ya. Hatta Lütfü Bey kardeşim, hocamız amfide ders verirdi. Bizim sınıfımız mesela 30 kişilikti ama amfiye 150 kişi gelirdi. Dersine
dışarıdan gelirdi.
Dışarıdan gelirdi. Çünkü Erzurum biliyorsunuz bir kampüstür, bir bütündür. Orada bütün fakülteler iç içedir. Diğer fakülteden, iktisattan, işte mühendisliklerden, edebiyattan filan hocamızı tanıyan, onu seven ki daha genç bir insan o zaman, asistan yani, onun dersine gelirlerdi. Bize de şöyle derdi Lütfü abi, hiçbir kimsenin ders geçme endişesi olmasın. 50 puan garanti cebinizde derdi. Şimdi bu cümleler çok önemli.
Allah Allah.
50 puan cebinizde garanti derdi. Kimse ders kaygısıyla, puan not kaygısıyla buraya gelmesin derdi. Buraya Allah ve Resulünü öğrenmek için, Siyer-i Nebi dersiydi o. Onun için geliyorsunuz derdi. Ha bu kapıdan girdiniz ya dedi. Girdiğiniz andan itibaren amfiye. Ama bundan sonra lütfen bir kalem çıtırtısına bile gönlüm razı değil derdi. Konsantrasyonumuzu bozmayalım. Yani teksif olalım.
Çok güzel.
Bu olaya teksif olalım. Hadiseye teksif olalım derdi. Sonra soru cevap faslından sonunda bırakırdı bize. Ve hatta şöyle derdi, derse girdiği anda bu cümleyi söyler, peşinden de derdi ki, ha buna rağmen çıkmak isteyen varsa şimdiden herkes çıkabilir, hiçbir sorun yok, not kaygınız olmasın derdi. Böyle bir cümle de zikrederdi ama lebalep dolu olurdu, kimse çıkmazdı. Çünkü Lütfü abi öyle bir ders anlatıştı ki, yani belki çok abartıyor diye de algılanmasın ama bendeki hissiyatı böyle, onu da söylemek istiyorum. Yani sanki Asr-ı Saadet iklimini bize o anda yansıtıyordu. Yani
yaşıyor gibi değil mi?
Yaşıyor gibi. Bu da çok önemli. Bir Alman mütercim, muhterem üstazımızın Rahmet Peygamberinden Rahmet Esintileri adlı kitabını tercüme edince
Doktor Hafız Efendi mi yoksa?
Yok, onun arkadaşı Doktor Ömer Obst diye birisi.
Ömer Bey, evet.
Abdülhafiz Bey'in arkadaşı. Bu arkadaş aslında bir kelime Türkçe bilmeyen birisi ama akademik yönü olan, ilmi yönü güçlü olan, edebiyatı güçlü olan biri olduğu için Abdülhafiz Bey bu kitabın Almancasının nasıl olduğunu kendi tercüme ediyor ya.
Evet.
Kendi tercüme ettiği eserin nasıl olduğunu bir hani edit etmek gibi, bir kritik etmek gibi oku diyor, ona veriyor. O da okuyor, okuduktan sonra ona bir forward, bir giriş yazıyor ondan sonra. Ve orada şunu görüyoruz Lütfü abi. Diyor ki, Müellif diyor aslında diyor öyle diyor asr-ı saadeti diyor Hazreti Peygamber'in hayatını tamamen öyle anlatmıyor diyor. Yani bir sürü diyor eksik taraf var diyor. Kronolojik olarak tamamen şey yok diyor. Ama seçtiği şeyler o kadar önemli ki diyor. Daha kitabın isminden de anlaşılacağı üzere diyor. Hani rahmet peygamberinden rahmet esintileri. İçinden öyle seçmeler yapmış ki diyor. İnsanı diyor etkiliyor diyor. Hatta şöyle bir tabir kullanmıştı orada. Bunu ben şimdi Mustafa Hocam için kullanmak istiyorum. O da şu. Müellif diyor o kadar içi dolu ve neşeyle bu hayatı bize takdim ediyor ki diyor. Yaşayarak öyle anlatıyor ki diyor. Dürbünle uzaktan bakmıyor diyor. Gidiyor hadisenin ta içine diyor. Orada yaşıyor, hissediyor ve hissettiklerini bize anlatıyor diyor.
Tam Mustafa Arman hocamız.
Şimdi Mustafa Arman hoca bizim şeyimizde.
Yani hocamızın tabii o rahmet peygamberini de söyleyelim burada. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın o kitabının aslında ön sözünü yazan Alman alimin bu hocamızla ilgili.
Öyle.
Tasvirini siz tam Mustafa Arman Hoca için de
öyle çünkü ikisi de asr-ı saadetle ilgili Hazreti Peygamber'le ilgili Siyer-i Nebi'de Peygamber Aleyhisselam anlatıyor daha doğumundan başlıyor ve vefatına kadar onu anlatıyor. Dolayısıyla biz o derste bunu hissederdik Lütfü abi.
Maşallah. Yani
Mustafa Arman Hocam'dan bunu.
Hemen şeyi atlayacağım Alican abi biraz vaktimiz de daralıyor. Sizin hadise yönelmenizde bunda etkisi var mı?
Tabii ki.
Tabii,
şimdi iş oraya geliyor zaten.
Tamam, gayet güzel.
Gayet tabii etkisi var ama sadece onun etkisi yok öyle diyeyim. Bir kere Siyer-i Nebi sevgisi, hadis sevgisi, Resulullah'a olan muhabbet ya da bu sevgi orayla alakalı bir başlangıcı tohum olmuştur diyebilirim. Çünkü insan sevdiği kimsenin şeyi oluyor. Bakın benim paradigmam mesela sonra değişti. Mühendis olacaktım ya.
Evet.
Şimdi orasını aslında kaçırmayalım.
Evet.
İstanbul'a geldik öyle ya da böyle. Ama İstanbul'a bizi Raşit Küçük Hocam'a gidin diye tavsiye etti.
Ha, o da güzel.
Şimdi Raşit Bey de Erzurum İlahiyat'ta hocalık yapmış. Çok kıymetli bir büyüğümüz, hocamız. Allah kendilerine hayırlı, uzun, sıhhat afiyet içerisinde ömürler ihsan eylesin. Ona çok duacıyız hocama da. Dolayısıyla biz İstanbul'a geldiğimiz zaman Raşit Küçük Hocam'a geldik Lütfü abi. O bize gereken desteğe yardımı gösterdi. Kalacağımız yerler noktasına yardımcı oldu filan. Bu tabii Hüdayi Vakfı henüz kurulmamış 1984 yılı bahsettiğim. 84'te geldiğimizde Raşit Bey vasıtasıyla biz bir Ümraniye Çakmak'ta öğrenci evinde kaldık. Daha sonra karşıda Fatih'te Hicret apartmanı vardı. Seha Neşriyat'ın üstüdür bilirsiniz siz
biliyorum,
orayı.
Evet, biliyorum orayı evet.
Orada bir müddet orada kaldık. Sonra işte böyle müstakil bir yer arzu ederken Hesna Hatun Mescidi'nde arka taraftaki oda boş olunca oraya ilk kalan fakir olmuş oldu.
Öyle mi? O süreçte mi hocamızla tanıştınız?
Şimdi o süreçte Hüdayi Vakfı ile tanışmış olduk. Sonra burada ben bir müddet kaldıktan sonra 85 sonunda Hüdayi Vakfı kurulunca muhterem üstazımız o zaman bana Ali dedi arzu edersen ilmi bir burada dedi şey kuruldu dedi. İki tane evle dedi bir Nurettin Can hocamla dedi. Bir dedi şey kurduk dedi ders halkası kurduk dedi arzu edersen dedi seni de oraya dedi şey yaparız dedi bizim şeyimiz öyle Hüdayi ile tanışıklığımız oldu. Hadisle ilgili olarak Mustafa Bey'e ilaveten Raşit Bey'in bizde rolü çok oldu.
Maşallah.
Lütfü abi o da şu hocamız hem bizim dersimize gelirdi hem daha sonraki yıllarda işte onun Riyazü Salih'in dersleri vardı. Hüdayi Vakf şeyinde camisinde olmuştu hatta. Biz onlara da katılırdık. Yani yine burada da aslında elbette İsmail Lütfü Çakan hocamların, Yaşar Kandemir Beylerin, onların daha sonraki dönemde özellikle fakülte bitip master doktora dönemlerinde onlarla teşriki mesaimiz de artmış oldu. Raşit Bey de aslında benzer bir şey yaşadık biz. Biz hani kendine sevdiren en önemli tarafı öğrenciye sadece bir ders olarak ders veren bir insan olarak eğitimci olarak görmedik onu da. O da çok önemli. Onunla da ilgili mesela bir hatıramız var. Bizi belki ona bağlayan önemli sahiplerden birisi.
Onunla da nihayet erdirelim Arıcan abi. Şimdi hakikaten böyle bir anda dolu verdi süre. Hem sizin böyle çok güzel akıcı bir sunumda anlattıklarınız. Raşit hocamın aslında hatırası muhtemelen aynı yere mi bağlanacak bilmiyorum Arıcan abi ama yani merkez insanlar ne kadar önemli değil mi?
Ya.
Yani şimdi Erzurum'da diyorsun ki Mustafa Armon Hoca var. Erzurum gibi büyük yani.
Ya.
İstanbul'da diyorsun ki falanca var. Yani orası kadar büyük yani. Gerçekten bu çok
yani
önemli
şimdi
sanki.
Bu önemli anlayacağım. Örnekler abi. İş sadece teori değil pratiktir.
Evet.
Mesele burada. Evet. Pratik yaşamak demektir. İşte Raşit Bey'in örneği de öyleydi. Bir gün mesela bir kardeşimizin hacizli meselesi vardı ailesinin bir gayrimenkulleriyle ilgili sıkılmıştı mali bir ihtiyacı vardı, bir miktar paraya ihtiyaç vardı öyle diyelim, bunu benimle paylaşmıştı yakın bir arkadaşım, o bilir bunu şimdi duysa ama ben isim vermeyeceğim. Biz ne yapalım dedi kendi içimizde. Yani biz ne kadar ne bulabiliriz ki falan. Hadi bulduk. Yine açık var. Kimin kapısına gidebiliriz? Raşit Bey'in kapısına gidelim dedik. Ben öyle teklif ettim ona. O da tamam dedi. Gittik. Güzelce anlattık derdimizi. Uzatmayacağım lütfen abi. Hocamız dedi ki bak Alican dedi. Ayın sonuna dedi 15 gün mü 16 gün mü ne kadar vardı bilmiyorum. Maaşımızı dedi inşallah o zaman alacağız dedi. Cebinden parayı çıkardı. Bir miktarını aldı kendisine, kalanını buyurun dedi.
Allah Allah.
Şimdi yani onun miktarı önemli değil.
Değil.
Lütfen
değil,
abi tamam. Boş dönmemek önemli.
Evet,
orada
evet.
Sizin probleminizle ilgilenmesi önemli.
Yani, yüreğinin sızlaması değil mi?
Yani sizin yüreğinin sızlaması önemli. Problemini çözdüğünüz insan sizindir evet. Diyor ya muhterem evet. Üstadımız. Şimdi burada da bizim problemlerimize böyle yaklaşan insanlar bizim için tabii idol oldu. Örnek şahsiyet oldular. Ve bizim hadis ilmine merakımız hocalarımız vasıtasıyla olmuş oldu.
Alican abi biz her misafirimize diyoruz ki Kur'an'dan size en çok etkileyen ayet nedir?
Aynen.
Siz onu da cevaplayabilirsiniz ama ben size hadisçi olduğunuz için hadisi de soracağım abi.
Peki.
Onları da söylerseniz onlarla bitirelim inşallah.
Peki lütfen abi. Tabii yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili böyle bir tercih yapmak çok kolay değil ayetler arasında. Zaten ulema çok da tecviz etmiyor bunu. Ama tabii her insanın okuduğunda etkilendiği böyle öne çıkan şeyler de oluyor. Doğrusu lütfen abi beni Kehf suresinin sonlarında bir ayet var. Gerçi bu inkarcılarla ilgili, müşriklerle ilgili, kafirlerle ilgili bir ayet ama nedense ben bir mümin olarak okuduğum zamanda da beni çok etkiliyor. Bir mümin olarak da ondan böyle nasıl diyeyim etkileniyorum, kaygı duyuyorum, endişe duyuyorum. Ahiretle ilgili bir endişe hani yahzerul ahireh var ya.
Evet evet.
Ahiret endişesi taşımak bir müminin önemli bir vasfı. Orada kul hel nünebbi'ukum bil ahserine amala. Amel bakın de ki Habibim. Amel bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları haber vereyim mi? Söyleyeyim mi? Ellezine dalle sa'yukum fil hayatid dunya ve hum yahsabuna ennahum yuhsinuna sun'a. Onlar dünyada iyi işler yaptığını zannettikleri halde
Allah Allah.
Amelleri boşa giden insanlardır. Şimdi evet, kafirler inanmadığı için ne kadar güzel iş yaparsa yapsın ameli boşa gidiyor. Doğru ama bir mümin olarak amellerimizin kabulünde bir garantimiz yok ki lütfen abi.
Evet, evet.
Öyle bakınca işi o tarafından bakınca ben bu ayet gelince şöyle bir biraz.
Yani şunu yaptık bunu ettik oraya gittik falan filan hepsi aslında belki.
Çok doğru abi yani, çünkü yani İslam'da biliyorsunuz işler sadece zahiren yapmakla sonuç elde edilmiyor. Evet o işin bir tarafı çok önemli bir tarafı ama. Onun ruhu nerede? Onun takvası nerede? Onun ihlası nerede?
Onu verecekti Cenab-ı Hak.
Onun niyeti nerede? Oralarda neredeyiz onu bilmiyoruz ki.
Evet.
Yüzüne çarpılır buyruluyor. Zengin getirilir. İşte nasıl ne yaptın diye sorulur. İşte şuna yardım ettim, buna şöyle yaptım, şu kadar fakir doyurdum, yetim baktım filan. Yok der, sen bunu benim için yapmadın, Allah rızası için yapmadın, gösteriş için yaptın denir ve yüzüne vurulur buyruluyor. Şimdi ameller kabule muhtaç, dualar kabule muhtaç. Şimdi gelelim hadisle bitirelim.
Evet, bitirelim Alican.
Hadislerle ilgili de malumunuz ulema da tartışmış bunu. Dinin özü olabilecek, tameli olabilecek ilk üç hadis diye, ilk dört hadis diye sıralamalar olmuştu. Ahmet bin Hanbel mesela, evet, Müsned'ini 750 bin hadis içerisinden 40 bine düşürüyor. Tabii raviler ve tarikler sebebiyle öyle çok, yoksa hadisler normalde 10 bin civarındadır, öyle diyelim. Ama o büyük alim, büyük muhaddis öyle diyor. Eğer diyor dinin diyor temelini şey yapmak isterseniz diyor, dört tane hadis buna yeterlidir diyor. Ve bu söylediği şeylerden bir tanesi, ameller niyetlere göredir hadis-i şerifini söylüyor. Bu işte biraz önceki söylediğimiz
gibi. Buhari'nde ilk hadis değil mi?
Evet. Dolayısıyla biraz önce de dedik, yani içinde niyet olmayan şey zahiren yapıyorsun, evet, ama boşa çıkıyor.
Evet, evet.
Hakikaten çok kıymetli bir hadis-i şerif. Bir diğeri, kim bizim işimize sonradan bir şey ihdas ederse, dinimizde sonradan, işimizde sonradan bir şey ihdas ederse o reddolunur buyruluyor. Bu tabii daha çok ibadet ve akaidle ilgili konularda bir şey sonradan ihdas etmek, bunların hepsi reddolunur diyor.
Evet.
O da dini sağlam temeller üzerine kurmak maksadıyla söyleniyor. Bir diğer, o da çok mühim. Helal bellidir, haram bellidir.
Evet,
el halalu beyyunun ve haramu beyyunun. Helal bellidir, haram bellidir. Bir de bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden kendini korursa dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur buyuruluyor. Dolayısıyla takvaya yönelik sadece helal haramla yetinmeyin, şüphelilere de dikkat edin tarzı. Güzel bir aslında İslam şahsiyetini, karakterini ortaya koyan bir hadis-i şerif. Yine büyük hadis alimlerinden İshak bin Rahuye bu üç temelin üzerine bir tane daha söyler. O hadis-i şerif aslında uzun olduğu için son tarafını söyleyeceğim. Bilinen tarafı. İşte bir insan diyor Peygamber aleyhisselam, yolculuğa çıkan bir insan işte sıkıntı anında ellerini açar, Rabbine dua eder. Sonra da Rabbim benim duamı kabul etmedi der. Femat amuhu haramun ve melbesuhu haramun ve meşrebuhu haramun fema yüstecabu duahu. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bunun duası nasıl kabul olsun hadis-i şerifi? Bu da İshak bin Rahuiye'nin dördüncü olarak söylediği hadis. Benim birinci olarak söyleyeceğim hadis ise el muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi hadis-i şerifidir. Yani Müslüman elinden, dilinden başkalarının emin olduğu bir kimsedir. İslam zaten sulh değil mi? Barış değil mi?
Emniyet.
Esenlik değil mi? Evet. Emniyet değil mi Lütfü, evet, Bey kardeşim?
Evet. Evet.
Biz bu dünyaya bunu sağlamak için gelmedik mi? Kendi içimizde bunu elde etmek için gelmedik mi? O zaman sadece bu hadis-i şerif bile eğer yeterince uygulanmış olsa diyorum ben, hem içimize hem ailemize, yurdumuza, dünyaya huzur gelir diyorum. Lütfen.
Allah razı olsun. Alican abi çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir sahur sohbeti oldu. İstifade ettik ve hatta kadar da doyamadık yani.
Bunun
belki daha farklı zamanlarda, farklı
i̇nşallah,
şekillerde
inşallah
yaparız inşallah.
Ben çok teşekkür
Allah
ederim.
Razı
Allah razı olsun. Abi, dualarınızı bekliyorum.
Hoş geldiniz, sefa getirdiniz efendim.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Allah efendim, arkamda sahur bereketi birazdan devam edecek.
Elveda bizden sana ey şehri rahmet, elveda, ah elveda bizden sana ey şehri rahmet, elveda. Sen gidersin ille bizi yaktı hasret, elveda. Sen gidersin ille bizi yaktı hasret, elveda. Nur ile zeyn oldu alem, cümle mescidler tamam. Nur ile zeyn cümle mescidler tamam. Zikru tesbihu teravih gitti bunlar elveda. Zikru tesbihu teravih gitti bunlar elveda.
Arkamda sahur bereketi devam ediyor efendim. Aslı Saadet Hasreti'nin bu son kısmında, son sahur gecesinde sizlerle bu zamana kadar konuşmuş olduğumuz o ashabın güzel hallerini belki taçlandıracak Fetih Suresi 29. ayetten bahsedeceğiz. Bu ayet ki sahabenin aslında hangi farik vasıflara ve bizim bu anlamda örnek almamız gereken hangi özelliklere sahip olduğunu gösteren şah bir metindir, şah bir ifadedir. Sahabe efendilerimizin en farik vasfını Kur'an-ı Kerim zaten birçok ayette onların isimlerinden ya da niteliklerinden daha ziyade yaptıkları işle tarif ediyor. Yaptıkları işin aslında onları tarif ettiğini görmek bu noktada Kur'an-ı Kerim'den belki alacağımız en önemli derslerden bir tanesi. Yani sahabeye sahabe demiyor Kur'an-ı Kerim. Onunla beraber olanlar diyor. Muhacir diyor, ensar diyor. Dolayısıyla hayatları boyunca yapmış oldukları Allah ve Resulü yolunda ortaya koymuş oldukları fedakarlıkların ortaya çıkarttığı yeni kimliklerle onları tavsif ediyor ki sahabe ile Kur'an arasındaki bu irtibatı en başta görmemiz gerekiyor. Fetih Suresi 29. ayet şöyle: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan yanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ashabı adlarıyla değil adlarının da önüne geçen fiilleriyle tanıtması bu ayetten çıkartabileceğimiz ilk derstir. Onların isminden önce bilmemiz gereken mümtaz vasıfları da Resulullah Efendimizle beraber olabilmeyi başarmalarıdır. Bu tabi sadece fiziki bir beraberlik değildir. Bu ben onlardanım, onlar da bendendir deyişinde özetlenen bir kader birlikteliğidir. Sahabeyi ufkumuzda yıldız yapan Peygamber Efendimizle bir kader ortaklığı yapmalarıdır. Dolayısıyla sahabenin izinden gitmek isteyen ya da gönlündeki pörsümeye bakıp sahabe gibi tekrar nasıl heyecanımızı tazeleyebiliriz, onlar gibi yorulmamayı nasıl başarabiliriz diye gönlüne bir soru düşen, kiminle hangi ortaklıkta kader birlikteliği yaptığına, hangi kader ortaklığında buluştuğuna dikkat etmelidir. Ayetten çıkartabileceğimiz bir diğer ders, onunla beraberlikle şereflenenlerin yani ashab neslinin kafire karşı çetin, kendi aralarında merhametli oluşudur. Muhabbeti layığına, buğzu müstahakkına yöneltmeyi başarmak kalbin bir sanatıdır. Bunu yapamayan ilk nesle benzeyemez. Şüphesiz bu kolay da bir şey değildir. Bir terbiye süreci gerektirir. Kalbi ümmetle birlikte atmayan, ümmetin derdiyle dertlenmeyen, önce Müslümanlar, müminler, muvahhidler gelir demeyi öğrenemeyen sahabe tavrını da anlayamaz. Üçüncü ders bu ayetten çıkartabileceğimiz, sahabe efendilerimizin
kamudaki görüntülerinin, yani onları görenlerin hep Allah'a ibadet halinde görmüş olmalarıdır. Onlar rükuları ve secdelerinin çokluğuyla bilinmiş. Bu neslin bu anlamda görünür ibadetleri yüzlerine işaret, alınlarına iz, gözlerine fer olmuştur. İlk nesil gibi olmak isteyenlerin markası simalarına yansıyacak kulluk gayretidir. Bu anlamda müminin, Müslümanın, muvahhidin secde izinden başka bir simge ya da işarete ihtiyacı yoktur. Tıpkı Müslüman isminden başka bir isme ihtiyaç duymaması gibi. Dördüncüsü, sahabe efendilerimiz dünya ve içindekileri gaye edinmemişler. Hayattaki yegane gayelerini kendilerini yaratan Rablerinin memnuniyeti olarak belirlemişlerdir. Bunu o kadar önemsemişlerdir ki başka hiçbir gaye bunun önüne geçememiş, bu asli gayeyi gölgeleyememiştir. Bunun da tezahürü daha hayatlarındayken, yani bu neticenin hayatlarındayken daha efendim kendilerine ulaştığını şuradan biliyoruz ki lütuflarını umdukları Rableri onlardan razı olduğunun haberini daha hayattayken onlara bildirmiştir. Dolayısıyla sahabe yolunda olmak isteyenin kendisine alacağı en önemli derslerden bir tanesi de Rabbimizin rızasının başka hiçbir gayenin onun önüne geçmeyecek şekilde bir numaralı gaye olarak tespit edilmesi ve teyit edilmesidir. Beşinci ders, bu ayetten çıkartacağımız duruşlarının sahabe efendilerimizin dostu düşmanı ayırt etmesi meselesidir. En güzel insanla beraber olmayı başarmış nesil, kafire karşı çetin, inanana karşı merhametlidir. Onların rükû ve secdede Rablerinin lütfunu isteyen halleriyle öyle bir duruşları vardır ki, bu inananları haşyetle karışık bir sürura, inanmayanları ise öfkeye sürükler. Dolayısıyla duruşumuz ve halimiz ile kimi hangi duyguya sevk ettiğimize dikkat kesilmeliyiz. Yorulduk mu? Heyecanımız mı kayboldu? Pörsüdük mü? Savrulduğumuzu mu hissediyoruz? Dönüp bakmamız gereken yer, kendimizi bulacağımız adres bellidir. Bu sahabe efendilerimizin durduğu yerdir. O neslin ışığıyla tekrar yolumuzu bulmak mümkündür. Çünkü heyecanın kaynağı sahabedir. Ashabın herkesin kendisine göre reçeteler bulacağı rahmet timsali hayatlarının farik vasfı Resulullah Efendimizin kalbi hayatından aldıkları hisselerle sergiledikleri dirilik ve bitmeyen heyecandır. Bu dirilik ve heyecan hemen hepsinde aynı şekilde tezahür etmiştir ki o tezahür ölümü korkutacak, göreni hayran bırakacak ve dünyayı arkalarından koşturacak bir aşkınlık ve diğer gamlık olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sahabenin heyecanı hepimiz için reçete hükmündedir. Sadece bizim değil, kıyamete kadar her mümin neslin heyecan kaynağı bu özellikler, onların eriştiği ufka, ki o razı olma ve razı kılma ufkudur, oraya herkesi layık kılacaktır. Ayet-i kerimede Ensar ve Muhacir'den Rabbimiz razı olduğunu ve onları razı kıldığını ifade ederken bu sınıfa dahil olacak bir başka sınıf daha ifade ediyor ki o da işte onlara güzellikle tabi olanlar şeklinde ifade ediliyor. Niyeti ilahi memnuniyet, tavrı Allah için muhabbet ve Allah için nefret, kimliği ümmet, görünürlüğü ibadet ve duruşu mümin, kafir, herkese ibret, o nesilden ibretler alır, dersler alır ve onlara güzellikle tabi olursak ümit ediyoruz ki bizler de Allah'tan razı olur ve Allah'ı razı kılma ufkuna erişiriz. Rabbimizden bunu bu son sahurda niyaz ediyoruz. Efendim 30 gün boyunca sizlerle beraber olduk. Hata ettiysek, sürçülisan ettiysek Rabbimizden af niyaz ediyoruz. Bu güzel vakitlerin, bu güzel zamanların hayatımızda bir Ramazan disiplini şeklinde bizi son nefese kadar bize bırakmamasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu duygularla ve düşüncelerle hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyor. Rabbimizden daha nice Ramazanlara, daha nice güzel günlere sağlıkla, afiyetle ve bir ihsan duygusuyla erişmeyi niyaz ediyoruz. Orucumuz bereketli olsun efendim. Makbul olsun, günümüz hayırlı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi'ni dinlediniz.